Ayrım 31. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 418. Kemalist Devrimi Yıkma Davası. BOPA Neo-Osmanlı Cilası. ABD, Orta Doğu ve Türkiye'deki stratejik hedefini koymuştur. Bu hedefini haritalarla da ilan etmiştir. BOP değişmemiştir. Obama, bu projeyi Neo-Osmanlı Cilası çekerek Türkiye'nin önüne yeniden koymuştur. Obama'nın 3 İsrail planı. ABD, Irak'ta silahlı güç olarak dayanamıyor ve çekiliyor. Yerine Türk ordusunu dikmeyi planlıyor. Bunun için Ankara'daki işbirlikçi iktidar, İran kuzeyinde kurulan kukla devleti tanıyacak ve himayesine alacak. Böylece Türkiye Orta Doğu'daki ikinci İsrail'in bekçisi yapılacak. Sözde Kürdistan'ı himaye altına alması için Türkiye'nin kendisi de İsrailleştirilecektir. 3 İsrail planı Türkiye halkına Neo-Osmanlı umutları kışkırtılarak kabul ettirilecektir. Türkiye Kerkük'ü alayım derken Diyarbakır'ı verecektir. Böylece 3 İsrail planı Türkiye'nin parçalanmasıyla tamamlanacaktır. Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci de bu planın uygulanma aracı olarak kullanılacaktır. Plan budur. Planın kritik hamlesi Türkiye'nin Irak'ı parçalama operasyonu içine itilerek Irak, İran, Suriye ve diğer bölge ülkeleri yanında Rusya, Çin, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan ve bütün Asya ülkeleriyle hatta Afrika ve Latin Amerika ile karşı karşıya getirilmesidir. Türkiye'nin Irak, İran ve Suriye ile cebeleşmesinin tek bir sonucu vardır. Sözde Kürdistan'ın pekişmesi ve genişlemesi. Neo-Osmanlıcılık Türkiye'ye Osmanlı'nın son zamanlarında olduğu gibi parçalama tasarımıdır. ABD planını bozacak bölgesel güç, Türkiye, Irak, Suriye, İran, Azerbaycan ittifakı. Oysa Türkiye ABD güdümünden çıkarak Irak, Suriye, Azerbaycan ve İran'la ekonomik, askeri, siyasal düzlemlerde birlik kurup hem toprak bütünlüğünü korur hem de Kürt meselesini komşularıyla birlikte kardeşlik ve eşitlik temelinde çözer. Türkiye, Irak, Suriye, Azerbaycan ve İran ittifakı Kürtleri kucaklayarak dünyanın önemli birliklerinden birini oluşturabilir. Türkiye'nin ve diğer bölge ülkelerinin özgürlük ve bağımsızlık birikimleri, insan kaynakları, dünyanın en köklü uygarlık mirası, petrol ve doğal gazı, su kaynakları, kendine yeterli beslenme ve tarım kaynakları, sanayileşme olanakları uygun çözümlerle bir araya getirildiği zaman çağdaş uygarlık yolunda olağanüstü bir atılım gerçekleşir ve dünyanın geleceğini etkileyen ilerici ve barışçı bir atılım hayat bulur. Neo-Osmanlıcılık ABD'nin bozgununu paylaşır. ABD'nin 3 İsrail planı görünüşte bir saldırı planıdır. Ancak ABD'nin bundan sonra hamle yapacak mecali kalmamıştır. ABD'nin artık inişini yavaşlatması ve ertelemesi mümkün değildir. ABD'nin görünüşte saldırganlığını paylaşan Neo-Osmanlıcılık ancak ABD'nin bozgununu paylaşacaktır. Neo-Osmanlı projesi bu nedenle hangi cepheden baksanız Türkiye için bir bozgun ve dağılma sürecini ifade eder. Gladio terörünün baltası. Ergenekon davası ABD'nin 3 İsrail planının uygulama başlıklarından biridir. Bu davaya yüklenen işlev Atatürk devrim birikimini sindirmektir. Ergenekon terör örgütü diye NATO'nun Gladio terörü uygulanmaktadır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yüklenmek istenen görev bu terörün infaz memurluğudur. Türk yargısının böyle utanç verici bir dayatmaya en sonunda boyun eğmeyeceği açıktır. Bununla birlikte yaşanan gerçekleri saptamak durumundayız. Ergenekon davası planlama ve soruşturma aşamasından başlayarak Gladio tarafından yürütülmektedir. Uygulamanın görünen oyuncuları vardır ama asıl merkezinde ABD güdümlü Fethullahçı Gladio bulunmaktadır. Türkiye'de NATO'ya giriş eşiğinde kurulan Gladio, 6-7 Eylül 1955, 12 Mart 1971, 1 Mayıs 1977, Kahramanmaraş, Çorum katliamları, bütün olarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, devrimci aydınların şehit edilmesi, Sivas ve Başbağlar katliamlarından geçerek bugün Ergenekon operasyonunu yürütmektedir. Ergenekon davasının arkasında Kahramanmaraş'ı kana boyayanlar, Madımağı yakanlar, Uğur Mumcumuzu ve Orgeneral Eşref Bitlisimizi katledenler vardır. Gladio, geçmişte Hizbullah gibi terör örgütlerine verdiği tetikçi görevini şimdi mahkemelere yükleme girişimi içindedir. Her şey o kadar açıktır ki. Dün katledilen Doğan Özler, Muammer Aksoylar, Turan Dursunlar, Uğur Mumcular, Eşref Bitlisler ve Şemsi Denizerler bugün Ergenekon davası sanık sandalyesinde oturanlardır. Dün Gladio'nun tertiplerine, cinayetlerine karşı savaşanlar, kontrgerillayı Türkiye'ye öğretenler, CIA operasyonlarına göğüs gerenler, Turgut Özal'ın MIT'i CIA'leştirme tertiplerini bozanlar, Susurluk'ta Çiller Özel Örgütü'nün yakasına yapışanlar, 40 yıldır Gladio'nun işkence ve hapishanelerinde Türkiye'nin bağımsızlığı ve emekçi halkı savunanlar bugün Ergenekon terör örgütünden yargılanıyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gladio'nun planında rol almak ile Türkiye yurtseverliği arasında bir seçimle karşı karşıya bırakılmıştır. Ergenekon tertibinin hedefleri, İşçi Partisi, TSK ve Atatürkçü kuruluşlar. Ergenekon operasyonu bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. ABD 3 kurumu hedef almıştır. İşçi Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürkçü kuruluşlar. 3 İsrail planının gerçekleşmesi için öncelikle bu 3 kurumun etkisizleştirilmesi ve mümkünse teslim alınması gerekiyor. İşçi Partisi'nin bu operasyonun merkezinde olduğunu Savcı Zekeriya Öz televizyon ekranından açıkça ilan etmiştir. ATV Ana Haber 23 Temmuz 2008. Ergenekon operasyonunun aletleri Mehmet Eymürlere, Tuncay Güney'lere televizyonlarda İşçi Partisi'ni esas hedef alan açıklamalar yaptırılmıştır. Mehmet Eymür bu davada menfi kabul ettiğim bir tek Perinçek ve arkadaşlarıdır diye Atin sitesine yazmıştır. Hepsinden önemlisi uygulamalar ortadadır. 2007 yılı baharındaki halk hareketi ve cumhuriyet mitingleri ABD emperyalizmini korkutmuştur. Son yüzyılın dünya ölçeğinde en büyük kitle hareketleri içinde yer alan bu ayağa kalkış ABD'nin planlarını bozacak birikimi ortaya koydu. Turuncu karşı devrimleri örgütleyen ABD Türkiye'nin al bayraklı direnişiyle karşı karşıya geldi. Ergenekon davası ABD'nin Türkiye'nin devrim birikiminden hem korkusunu hem de birikime hıncını ortaya koymuştur. Mahkemeniz o korkuyu, o hıncı paylaşacak mıdır? Hatta o korkunun, o hıncın aleti olacak mıdır? Verilecek karar budur. Kovuşturmada sürüp giden hukuk dışı uygulamalar, gerçeği birlikte arama çağrısı umut vermişti. Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, bu davanın başında Sayın Mahkeme Başkanı'nın açıklaması bize umut vermişti. Başkan, burada gerçeği birlikte arayacak ve ortaya çıkaracağız diyerek davanın taraflarına çağrıda bulunmuştu. Bizim yargıçlar hakkında bir ön yargımız yoktu. Bütün uygulamaları ön yargısız izledik. Hatta Türkiye'nin hukuk tarihine bir utanç belgesi olarak geçen iddianameyi kabul etmenizi dahi anlamaya çalıştık. Suç tanımı bir kenara atıldı. Yargılama iddianamenin F tipi polisler tarafından hazırlanmış bir iftiraname olduğunu bütün boyutlarıyla ortaya çıkardı. Suçlamaların hukuki amaçlarla değil, psikolojik görev anlayışıyla, uydurmalara dayanarak yöneltildiği kanıtlandı. Suç tanımı bütünüyle bir kenara atıldı. Dava biz sanıkların hükümeti basma girişimine hazırlandığımız iddiasıyla açıldı. Oysa kovuşturmada Laz Nizam'ın kulübesinin basılması veya tahsilatçılık gibi iddialar araştırıldı. Mahkeme sanıkların temel hak ve özgürlükleri kullanmalarını suç sayan bir çapraz sorgulamaya göz yumdu. Hatta zaman zaman katıldı. Mahkemeniz iddia sahiplerinin yargı sürecini kullanarak bir iftira kampanyası yürütmelerine izin verdi. Mahkemeniz ne yazık ki bu haksız uygulamalara engel olmadı. İddiaların ve çapraz sorgulamaların bir hukuki zemine oturması için çaba göstermedi. Özgürlüklerin kullanılması suç sayıldı. Burada insanların birbirleriyle tanışması, görüşmesi, telefonlaşması, özgürlüklerini kullanmaları sorgulandı. Bu nedenle sanıklar birbirlerine beni hiç gördün mü, tanıdın mı gibi sorular yönelttiler. Partiye üye olmak, derneğe üye olmak, derneğe gitmek, mitinge katılmak, bildiri yayınlamak, bildiri dağıtmak, örgütsel görüşme ve ittifaklar yapmak, buluşmak ve görüşmek, eğlenmek, gezintiye gitmek, toplanıp müzik dinlemek ve dans etmek, telefonlaşmak. Bu kovuşturmada suç gibi gösterildi, özgürlüklere karşı bir terör havası estirildi. Torba dava oluşturuldu. Mahkemeniz fail ve fiilde bağlantı ilkesini bir kenara bırakarak birbiriyle ilgisi olmayan birçok insanın ve birbiriyle ilgisi olmayan suç iddialarının bir torbaya doldurulmasına izin verdi. İşçi Partisi, Cumhuriyet Gazetesi, Ümraniye Bombaları, Kuvayi Milliye 1991 Derneği, Ankara'daki Kuvayi Milliye Derneği, SESAR adlı araştırma kuruluşu, Türk Ortodoks Patrikhanesi, Eskişehir'de bir emekli binbaşının evinde bulunan el bombaları, Noel Baba Vakfı, JITEM iddiaları, Büyük Hukukçular Derneği, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması, Danıştay suikasti gibi birbirleriyle bağı olmayan birçok örgütlenme ve eylem bir torbaya dolduruldu. Böylece mahkemeniz Ergenekon davasının içinden çıkılmaz bir hale getirilmesine olanak tanıdı. Ucu açık soruşturma terörü. Ergenekon diye bir korku imparatorluğu kurulmaktadır. Ucu açık bir soruşturma, bütünüyle Fethullahçı Gladio terörünün aleti olarak yürütülüyor. Mahkeme heyeti birbiri ardı sıra getirilen iftiranameleri kabul ederek ve şemaların üzerine örterek yurtsever siyasetçilerden genelkurmay başkanlarına, sendika yöneticilerinden üniversite rektörlerine kadar cumhuriyet birikimini baskı altına alan tertibe yargı ruhsatı vermektedir. Ucu açık soruşturma bütünüyle ABD planının hizmetindedir. Yabancı istihbarat elemanları, yargıç katilleri, itirafçılar, dolandırıcı ve uğursuzlarla yürütülen bir kurgu. MİT Tuncay Güney'in şüpheli şahıs olduğunu saptamıştır ve izlemeye alındığını söylüyor. CIA ve Mossad ilişkileri iş ortaya düşmüş. Savcının Osman'ımı Atatürk'ümüze alçakça İngiliz piçi diyen bir yargıç katili. İkinci iddianamenin yükseldiği sizi hırsızlıktan sabıkalı yeni bir yalancı. Ergenekon davasının gizli ve açık tanıklarına bakınız. Nemrut Mustafa divanında olduğu gibi yabancı servis elemanları, PKK ve DHKPC itirafçıları, dolandırıcılar, hırsızlar ve uğursuzlar arasından toparlanmıştır ve mahkeme bu yasa tanımazlık karşısında hukuka sahip çıkan bir uygulamada bulunmamıştır. Ergenekon tertibiyle İşçi Partisi yöneticileri, genelkurmay başkanları, rektörler, bölücülüğe karşı savaş kahramanları, en seçkin aydınları ve sendikacıları, sözüm ona, itlere boğdurulacak. Tanıkları ve kanıtları bu kadar kirli olan, sanıkları da bu kadar temiz olan bir davada mahkeme hakikati görmekten çekiniyor. Heyetiniz Türkiye'nin onurlu aydın birikimiyle çakallar arasında ikincilere itibar etmeye zorlanıyor. Tarafsızlığa gölge düşüren uygulamalar. Savcılar iftira olduğu mahkeme kararıyla saptanmış iddiaları kasıtlı olarak iddianameye koymuş ve mahkeme huzurunda iftira suçunu bile bile işlemişlerdir. Bile bile diyoruz çünkü o iftiraları yazanları 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden yargı kararları savcılara daha önce verilmişti. Mahkeme yaratılan baskı ortamında savcıların işlediği suçlarla ilgili duyuruda bulunmaktan çekinirken bizim kendimizi savunma kapsamındaki açıklamalarımız hakkında birbiri ardı sıra suç duyurularında bulunmaktadır. Böylece hem tarafsızlık ilkesi zedelenmiş hem de savunma tehdit altına alınmıştır. İkinci iddianamenin kabulü bir hukuk faciasıdır. Mahkemenizin birinci iddianameyi kabul etmesi ciddi bir hukuk ihlaliydi. Suç tarihi bile belirlenmemişti. Eylemler belli değildi. İftiralar doldurulmuştu. 2455 sayfalık bir yığıntıya iddianame adı verilmişti. 442 klasöre doldurulan yüzlerce sayfa kağıt yığınına delil adı verilmişti. Hukuki sonuca bağlanmadığı savcılarca da en sonunda itiraf edilen iftiralara izin verilmişti. Bu deneyim mahkeme için bir ders olmalıydı. Tecrübeden yararlanılmadığı görülüyor. AK Parti'nin Cumhuriyeti yıkma faaliyetinin odağı haline geldiği Anayasa Mahkemesi kararıyla kesin hükme bağlandı. Ancak ABD'nin dayatmalarıyla Cumhuriyet yıkıcılarına Cumhuriyeti yıkmaya devam etmeleri için iktidar ruhsatı verildi. Ve şimdi Türkiye, ABD güdümü altında tarihinin en derin bunalımına sürüklenmektedir. Ergenekon davası, AK Parti saltanatının sürmesi ve Türkiye'ye ABD güdümünde son darbelerin indirilmesi için kullanılmaktadır. Mahkeme bu hukuk dışı uygulama karşısında hukuku uygulama kararlılığı gösterememektedir. İkinci iddianamenin kabulü bir hukuk faciasıdır. İkinci iddianamenin kabulüyle Cumhuriyet yıkıcılığı Anayasa Mahkemesi tarafından saptanmış olan AK Parti iktidarının 29 Mart 2009 yerel seçimine yönelik hilelerine yol verilmiştir. Hukuk faciasıdır çünkü birinci iddianamedeki kanunsuzluklar, uydurmalar, yalanlar, psikolojik savaş, Türkiye ve Türk ordusu düşmanlığı olduğu gibi bu iddianameye de boca edilmiştir. Diyelim ki iddia sahipleri tertiplerinde ısrarlıdır, verilen görevi yapıyorlar. Peki yargıçlar hangi görevi yapmaktadırlar? 20 Ekim 2008 gününden beri 5 aydır mahkemenize sunduğumuz belgelerin, mahkeme kararlarının, devlet kurumlarının, yazılarının, tartışmasız maddi olguların hiç anlamı yok mudur? Biz bu yargılamada neyle uğraşıyoruz? Sifsus efsanesindeki gibi kayaları dağın başına çıkarıp oradan aşağı yuvarlamak mıdır bu yargılamada yapılan? Kürekler boşuna mı çekiliyor? Bir gerçek mi araştırılıyor yoksa bir tertibin merasim mi yürütülüyor? Bu yargılamada çürütülmüş olan iddiaları aynen tekrar eden ikinci iddianameyi en azından bu gerekçeyle iade etmek biricik hukuki uygulama değil midir? Kovuşturma da siyasetin hizmetine giriyor. Ergenekon soruşturması AK Partili bakanların da itiraf ettiği gibi AK Parti'yi kapatma davasına bir cevaptı. 14 Mart 2008 günü Yargıtay Başsavcılığı AK Parti kapatma davasını açtı. Bir hafta sonra 21 Mart 2008 günü tutuklandık. O zamandan hatta daha öncesinden beri Ergenekon davası yasa dışı AK Parti iktidarının karanlık saltanatını sürdürme siyasetinin kuyruğuna bağlanmıştır. AK Parti'yi kapatma tehdidine karşı İşçi Partisi'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kapatma davası yürütülüyor. Yargılama ABD ve AK Parti takvimiyle uyumlu. Bu dava ABD ve AB emperyalistlerinin ve yasa dışı AK Parti iktidarının çizdiği rota doğrultusundaki seyrini sürdürüyor. Haksız tutuklamaların sürdürülmesi AK Parti'nin kurduğu korku imparatorluğuna katkıda bulunuyor. İkinci iddianame AK Parti'nin seçim takvimine ve Obama'nın Türkiye çıkartmasına ayarlandı. Mahkeme bu ayara uyum göstererek seçime 3 gün kala ikinci iddianameyi kabul etti. Bu kararla liberal Fethullahçı basına öyle bir yalan kampanyası olanağı verilmiştir ki bu psikolojik savaş sayesinde AK Parti ve DTP PKK'ya yüz binlerce oy sağlanmıştır. Güneydoğu'da bölücü oyların yükselmesinin nedeni Ergenekon davasıdır. Hukuki değeri olmayan iddianamelerle kışkırtılan yalan bombardımanlarıyla Türkiye'nin yurtsever ve Atatürk devrimcisi güçleri yıpratılmaktadır. Bu yalanlar daha sonra çürütülmekteyse de atılan çamurların izi emperyalist ve gerici güçlerin kârhanesine yazılmaktadır. Siyasal partilerin anayasa güvencesi yok edildi. Ergenekon davasının ABD ve AK Parti'nin siyasal amaçları doğrultusunda yürütülmesinde en çarpıcı örnek İşçi Partisi yöneticilerine yapılan hukuk dışı uygulamadır. Anayasa güvencesi altında olan bir siyasal parti siyasal faaliyet alanının dışına sürülmektedir. Savcıların heyetiniz önünde bana sordukları 74 sorunun 60'ı doğrudan doğruya parti karar ve faaliyetidir. 14'ü ise dolaylı olarak yine partiyi hedef almaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı elindeki dava dosyasını incelemekte ve İşçi Partisi hakkında kapatma davası açmamaktadır. Ancak mahkeme anayasa yargısı yetkisinde olan hükümeti devirmeye kalkışmak ve halkı isyana tahrik gibi parti kapatma nedenleri konusunda yargılamayı sürdürerek anayasaya ve siyasal partiler kanuna aykırı davranmak yanında Ergenekon tertibinin siyasal amaçlarla yürütülmesine de katkıda bulunmaktadır. Yargı ABD diktası altında sahte demokrasinin aktörü olamaz. İşçi Partisi yöneticilerinin hapislere atıldığı, İşçi Partisi'nin Amerikancı gerici medya tarafından terör örgütü olarak gösterildiği bir ortamda neyin seçimi yapılmıştır? Türkiye'nin yasalarının dışarıdan belirlendiği, yöneticilerinin Washington'dan atandığı ve gizli anlaşmalarla bağlandığı koşullarda neyi seçiyoruz? Bağımsızlık yoksa demokrasi de olmaz. Tıpkı Irak'taki gibi. Irak'ta 1000 kez seçim yapılsa Talebani 1 kez bile cumhurbaşkanı olabilir mi? Ama ABD işgali altında olmaktadır. Atatürk'ün bağımsız Türkiye'sinde 1000 kez seçim yapılsa bir Nakşibendi müridi başbakan olabilir miydi? ABD ile 2 sayfa 4 maddelik gizli anlaşma yaptığını itiraf eden bir diğeri Çankaya koltuklarını işgal edebilir miydi? CIA'in uyuşturucu baronu, Nakşibendi Şeyhi Gülbettin Hikmet Yar'ın dizinin dibine oturan müritler bir ABD operasyonuyla başbakanlık koltuğuna oturtulmakta ve ABD'nin BOP eş başkanlığına atanmaktadır. Yargı Türkiye'nin 2 Abdullah'a bölünmesine teslim olamaz. AK Parti'nin basındaki kalem memurları açık açık 2 Abdullah'ın anlaşmasını yazıyor. Cengiz Çandar aynen böyle söylüyor. Radikal 15 Mart 2009. Türkiye 2 Abdullah'a bölünüyor. Güneydoğu'da ABD güdümlü Abdullah Öcalan'ın coğrafyası ve diğer yurt topraklarında yine ABD ile gizli hizmet sözleşmesi yapan Abdullah Gül'ün cemaatler, tarikatlar ve etnik gruplarla bir kez daha bölünen mafya ve gladyo coğrafyası. Bu çerçevede 2. Abdullah Kürdistan'ı ilan etmiştir. Cumhuriyet Mahkemesi Cumhuriyeti yıkma tertibine teslim olamaz. İngiliz işgalinden beri ilk kez açık talimat. Türkiye'de 1919-1920'nin İngiliz işgal yıllarından bu yana böyle bir yargılama yapılmamıştır. 1919-1920'de İngiliz işgalcileri tutuklanacakların listesini yapıyor, kurduğu Nemrut Mustafa Divanı gibi mahkemelere açık talimat veriyordu. Bugün de soruşturma böyle yürütülmüştür. Ergenekon davasında tutuklanacak ve yargılanacak olanların listesinin ABD makamları tarafından yapıldığı ve uygulayıcılara verildiği basında açıkça yazıldı. Operasyonu yürütmek için 18 Şubat 2008 günü ABD'den 35 kişilik ekip geldi ve Ankara'ya yerleşti. Uygulamaların oradan yürütüldüğü biliniyor. Avrupa Birliği makamları Ergenekon davasını sürekli denetliyor. 12 Mart 2009 günü toplanan Avrupa Parlamentosu Ergenekon kararlarına bir yenisini daha ekledi. Yürütülen davada memnuniyetini ifade ederek mahkeme heyetiniz hakkında bir değerlendirmede bulundu. Dahası İstanbul Başsavcılığına ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni talimatlar verdi. Soruşturma ve kovuşturmanın devletin içindeki kadrolara doğru derinleştirilmesine ve Hrant Dink davasıyla birleştirilmesine hükmetti. Heyetiniz emperyalist devletlerden gelen bu talimatlara karşı bir tavrını şu ana kadar görmedik. Biz Amerikancı 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin sıkı yönetim mahkemelerinde de yargılandık. Ancak o dönemde yabancı devletlerin yargılamalara ilişkin böyle açık ve doğrudan müdahalelerine rastlamadık. Her şey dolaylı ve üstü örtülü olurdu. Bu utanç verici tabloda yalnız Türkiye'yi ABD güdümlü AB kapılarına bağlayan iktidar sahiplerinin değil, bu tür açık ve kaba müdahalelerle tavır almayan yargıçların da ağır sorumluluğu vardır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne Nemrut Mustafa Paşa Divanı'nın misyonu konmuştur. Mahkemeniz bu dayatmaya teslim olacak mıdır? Soru bu kadar açıktır ve bu sorunun cevabı sözle değil, Cumhuriyet hukukunu uygulayarak verilir. Bu davada hukuku uygulamak vatan savunmasıyla birleşti. Bir milli devlet gözümüzün önünde dağılmaktadır. Bir vatan göz göre göre parçalanma tehditlerine teslim edilmektedir. Bir cumhuriyet ortaçağ kuyularına atılmakta, uygar bir toplum tarikat ve cemaat ağlarıyla örülmektedir. Bir ekonomi borç batağında çırpınmakta, Türkiye borç faizlerini ödeyeceğim diye vücudunu satarak hızla sömürgeleşmektedir. Bir ordu her gün futbol topu gibi tekmelenmektedir. Bunun adına da asimetrik psikolojik harekat denilmektedir. Ve Ergenekon davası açıkça bu operasyonun aletidir. Bu dava Atatürk devrimi temelinde kurulan Cumhuriyet ve Çağdaş toplumu yıkma ve dağıtma davasıdır. Türkiye'yi parçalamayı ve Atatürk devrimini yıkmayı amaçlayan emperyalist tehdide karşı koyan İşçi Partisi, Türk ordusu ve diğer cumhuriyet güçleri bu davada bastırılmakta, emperyalizme direnecek bütün millet bu davayla sindirilmektedir. Ergenekon davasıyla bir yalan imparatorluğunun sömürgesi haline geliyoruz. Ergenekon davasıyla bir korku imparatorluğunun esiri oluyoruz. Bu koşullarda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sorumluluğu herhangi bir ceza mahkemesinden farklıdır. Hukuku uygulamak bu davada vatan savunmasıyla ve Atatürk devrimi davasıyla birleşmiştir. Türkiye'nin bir mahkeme kararıyla felaketlere sürüklenmeyeceği açıktır. Türk milleti her zorluğu yenecek birikime sahiptir. O nedenle Türk milleti ve Türk devrimciliği yanlış mahkeme kararlarına da bir çare bulur, bulmuştur. İstiklal Savaşı önderleri hakkında idam kararları veren mahkemeler de vardı. O kararlar, o mahkemeler hakkındaki hükümler olarak tarihe geçti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi de yalnız biz sanıklar hakkında değil, kendisi hakkında bir hüküm verecektir. Türk milleti ve tarih mahkemenizi vereceği kararla anacaktır. Bu davada hukuka uygun bir karar vermenin zorluğu yoktur. Her şey açıktır. Temel kanıtların saçma sapan ve gülünç olduğu o kanıtları üreten yetkililer tarafından ilan edilmiştir. Öte yandan bu davanın arkasında duran okyanus ötesi emperyalist devlet çöküyor. ABD ile birlikte Ergenekon tertibi de çöküyor. Türk milleti ABD emperyalizmine ve Haçlı ilticaya kesinlikle yenilmeyecektir. Türkiye bu krizden Kemalist devrimin bağımsız, halkçı, devletçi rotasına girerek çıkacaktır. Bizler de Silivri'den Türk devriminin sadık evlatları olarak başı dik çıkacağız. Hiçbir şüphemiz yoktur. Aklanmamı ve tahliyemi talep ediyorum. Saygılarımla. Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı. Kitabın sonu. 22 Mart 2011, sayfa 4033.